الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta en son Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifi açıklıyorduk. Onun son bölümünde kaldık. Kısaca bir hatırlatma yapalım bu hadis-i şerifle alakalı. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Diyor ki: "Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem zekere yevmel cum'ati fekale fihi sa'atun la yuvafiquha abdun muslimun ve huve qaimun yusalli yes'elullah azze ve celle şey'en illa a'tahu iyyah ve eşara bi yedihi yukalliluha muttefakun aleyh ve fi rivayetin li muslim ve hiye sa'atun khafife." Ebu Hureyre radıyallahu anhu aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününden bahsederken şöyle söyledi: "O gün içinde bir zaman dilimi vardır. Cuma günü içinde bir zaman dilimi vardır. Müslüman bir kul bu saatte namaz kılarak Allah'tan, Allah azze ve celle'den bir şey isterse Allah azze ve celle istediğini mutlaka o kuluna ne yapar? Verir." Demek ki bu hadis-i şerifte bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü içinde bir vaktin, bir zaman diliminin olduğundan bahsediyor. Bu zaman diliminde eğer kul namaz kılarak Rabbinden bir şey ister ise Allah Azze ve Celle kulunun bu isteğini ne yapmıyor? Geri çevirmiyor. O kulunun duasını kabul ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle diyor bu vaktin kısa olduğunu işaret etmekteydi. Bazı rivayetlerde bu yüzük parmağının üstünü, yani son boğumu tutarak bu şekilde gösteriyor. Yani bu vaktin az olduğundan bahsediyor. Veyahut da serçe parmağının şu boğuma kadar, ilk boğuma kadarki kısmını işaret edip bu cuma günkü faziletli vaktin, Allah Azze ve Celle'nin dualara icabet ettiği bu vaktin kısa bir zaman olduğunu ne yapıyor? İşaret ile gösteriyor. Sahih Müslim'deki rivayette ise o az bir vakittir demekteydi. Yani Allah Resulü Aleyhisselam Sahih Müslim'deki rivayette bunu ne yapıyor? Sözlü olarak ifade ediyor. Diğer muttefekun aleyh dediğimiz Bukhari ve Müslim'deki rivayette ise ne yapıyor Allah Resulü Aleyhisselam? Eliyle işaret ederek bu vaktin kısa bir vakit olduğunu bize ne yapıyor? Aktarıyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki fihi sa'atun. Cuma günü bir saat vardır. Tabi buradaki saatten kastımız normal şu anda güncel hayatta kullandığımız 60 dakikalık zaman dilimi olan saat değil. Buradaki saatten kasıt herhangi bir zaman dilimi. Bu 15 dakika da olabilir, 20 dakika da olabilir, yarım saat de olabilir, bir saat de olabilir. Yani belirli bir dakikayla sınırlandırılmış bir zaman dilimi değil. Zamandan bir parça. Cuma gününde öyle bir zaman vardır ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. La yuvafiquha abdun muslimun ve huve qaimun yusalli yes'elullah azze ve celle şey'en İlla a'tahu iyyah. Diyor ki bu zaman diliminde kul namaz kılarak Rabbinden bir şeyler talep ediyor ise, istiyor ise Allah Azze ve Celle diyor kuluna bu isteğini verir. O kulun duasını ne yapmaz? Geri çevirmez. Ama diyoruz ki duada asıl olan bir şey var. Duada haddi aşan kimselerden olmamamız gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki Ud'u rabbekum. Rabbinize dua edin. Tadarruan ve kufyeten. Ona boyun eğerek, değil mi? Kendinizi zelil hissederek ve gizlice Allah Azze ve Celle'ye yalvarın, dua edin. Diyor ki innehu la yuhibbul mu'tedin. Şüphesiz ki o duada aşırıya gidenleri ne yapmaz? Sevmez. Peki duada aşırıya gitmek nasıl olabilir? Yani bir kul duada ne yaparsa aşırıya gitmiş olur. Yani buradaki aşırılıktan kasıt ilim ehli diyor ki eğer Allah Azze ve Celle'nin dini olarak, şer'i olarak haram saydığı bir şeyi ister ise bu ne olur? Duada aşırıya gitmiş olur. Veyahut da kul akrabalık bağını kesmek istiyor. Allah Azze ve Celle'den böyle dua ediyor. Akrabalık bağını koparmak istiyor. Veyahut da kul başka birisine zulmetmiş, zulmetmesine rağmen karşısındaki adama ne yapıyor? Beddua ediyor. Bu duada aşırılık mıdır? Aşırılıktır. Hem zalimsin hem de zulmettiğin insanı Allah Azze ve Celle'nin cezalandırmasını istiyorsun. Allah Azze ve Celle bu cezayı kabul eder mi? Allah Azze ve Celle bu duayı kabul eder mi? Örfi kabul etmez. Çünkü duada ne var? Burada bir aşırılık olduğu için Allah Azze ve Celle bu duayı kabul etmez diyoruz. Ve yine bazı kimseler dua ettiklerini, bu vakitlerde dua ettiklerini ama Allah Azze ve Celle'nin onların bu duasına icabet etmediklerini söylüyorlar. Peki bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki, kul namaz kılarak Rabbine yalvardığı zaman Allah Azze ve Celle o kulunun duasını geri çevirmez diyor. Ama toplumda insanlara bakıyorsunuz, diyor ki Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyoruz, istiyoruz ama dualarımıza icabet olunmuyor diyor. Bir vaka var, bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi var. Peki bu vaka ile bu hadis-i şerifi nasıl anlamamız gerekiyor? Diyoruz ki çok basit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsinden konuşmazdı. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir şey aktarıyorsa muhakkak ki bu Allah Azze ve Celle'nin aldığı vahiy ile bize aktarıyordu. Ve biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle baldan bahsederken şifa olduğunu söylüyor. Sahabelerden birisi geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, kardeşinin karnında, midesinde bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona söyle ne yapsın? Bal şerbeti yapsın, ondan içsin diyor. Adam söylüyor bunu kardeşine, içiyor. Geliyor diyor ki Peygamber Efendimiz'e, diyor ki şey iyi gelmedi, ağrıları geçmedi. Diyor ki söyle bir daha içsin. Bir daha içiyor, yeniden geliyor diyor ki iyileşmedi. Bir daha içsin diyor üçüncü kez. Adam diyor ki yine içti, iyileşmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sadakallah. Allah Azze ve Celle doğru söyledi. Diyor kezebe batni ahike. Kardeşinin diyor midesi bunu yalanladı. Normalde bal şifa mı? Şifa. Allah Azze ve Celle şifa demiş. Ama senin kardeşin bunu içip şifa bulmuyor ise o zaman sıkıntı olan Allah Azze ve Celle'nin sözünde değil. Burada yalancı olan birisi varsa ne diyor? Senin kardeşinin midesidir, karnıdır diyor. Ve yine diyoruz ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Cuma günü Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği böyle bir faziletli bir vakit var. Dualara icabet edilen. Eğer sen dua ettiğinde duanın icabet edilmediğini görüyor isen, o zaman diyoruz ki demek ki senin duanın önünde bazı maniler, bazı engeller var ki senin duana icabet edilmesini ne yapıyor? Engelliyor. Mesela sen gerçekten Allah Azze ve Celle'nin senin bu duana icabet edeceğini ummayarak dua ediyor olabilirsin. Yani yakinen buna inansan, Allah Azze ve Celle'nin senin duana icabet edeceğine inansan, Allah Azze ve Celle senin bu duana icabet edecek. Hani bizde bir tabir vardır ya, böyle dilinin ucuyla. Dua ediyorsun ama kalbin bile senin bunu ne yapmıyor? Tasdik etmiyor. Allah Azze ve Celle hakkında hüsnü zanda ne yapmıyorsun? Bulunmuyorsun ve bunun akabinde de duana icabet edilmediğini görebiliyorsun. Veyahut da başka bir husus, duaya mani olacak, engel olacak başka bir husus. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde bahsettiği gibi eğer bir adamın yediği, içtiği, giydiği haram ise Allah Azze ve Celle o kulun duasını ne yapmaz? Kabul etmez. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki اَرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرْ اَشْعَثْ اَغْبَرْ. Diyor ki bir adam uzunca bir sefere çıkar, toz toprak içinde kalır. Bunlar nedir? Duaya icabet edilmesini kolaylaştıran bazı hususlardır. Değil mi? Seferde oluş, insanın seferde yorulması. Hadisin devamında diyor ki يَمُدِّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ. Ve bu kul diyor ellerini gökyüzüne kaldırır, Ya Rab, Ya Rab der. Dua ettiği esnada elleri açmak, Allah Azze ve Celle'ye seslenmek, nidada bulunmak, bunların hepsi ne? Duaya icabet edilmesini kolaylaştıran hususlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ. O kimsenin diyor yediği haramdır, içtiği haramdır, giydiği haramdır. Diyor ki bu hususlar böyle olduğu müddetçe onun duasına nasıl icabet edilir? Demek ki bazı hususlar var ki icabeti kolaylaştırmasına rağmen arada ne olabiliyor? Engeller olabiliyor. Biraz önce söylediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadiste bahsettiği kişinin yapmış olduğu bazı hususlar var. İcabeti kolaylaştıran şeyler olmasına rağmen Allah Azze ve Celle'nin o duaya icabet etmediğini görüyoruz. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Bu konularda, bu hususlarda dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Ve duada biraz önce söylediğimiz gibi aşırıya aşırılığa kaçmamamız gerekiyor. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ve eşara bi yedihi yukalliluha." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle işaret ederek bu zaman diliminin, dualara icabet edilen bu zaman diliminin az bir vakit olduğunu ne yaptı? Eliyle işaret etti. Sahih Müslim'deki rivayette ise "Vehiye saatun hafife." Yani bu az bir vakittir denilerek bize bu zamanın gizlendiğini ve vaktinin az olduğunu bize aktarıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyoruz ki burayla alakalı da yine bu Allah Azze ve Celle'nin hikmeti gereği bu vakitin, yani bu cuma günü gizlenen, dualara icabet edilen bu vaktin az bir vakit olduğunu söylüyoruz. Ve aynı zamanda cuma günü içerisinde ne yapıldığını söylüyoruz? Gizlendiğini söylüyoruz. Peki buradaki hikmet ne? Neden Allah Azze ve Celle bu vakti gizlemiş? Bizler bu vaktin ardına düşelim. Cuma günü ne yapalım? Çoğunluğuyla, bütünüyle dua ederek geçirelim ki o icabet vaktini ne yapalım? Yakalayalım. Eğer bize hadislerde açık bir şekilde belirtilseydi, cuma günü bu en faziletli olan vakit işte şu zaman aralığındaydı denilseydi, bizler ne yapacaktık? Diyecektik ki sadece o vakitte ne yapalım? İçtihat edelim, çaba sarf edelim ki o vakti ne yapalım? İdrak edelim. Ama Allah Azze ve Celle cuma günü içine bunu gizlemiş ve bizler bu vakti yakalamak istiyor isek, hırslı isek ne yapmamız gerekiyor? Cuma gününde çokça dua etmemiz gerekiyor ki bu vakti ne yapalım? Elde edebilelim. Aynı şekilde dönüp baktığımız zaman
Perşembe akşamdan başlıyor yoksa cuma sabah namazından o zaman?
Yani cuma günü
magribden sonra.
Perşembe magribden sonra, yani güneşin batışından sonra akşam namazıyla birlikte cuma günü giriyor. Hatta biraz sonra söyleyeceğiz. Bununla ilgili ilim ehlinin yaklaşık olarak 43 tane kavli var. Bu vakit hangi vakittir diye. 43 tane ilim ehlinden söz var. İlim ehli bu konuda ne? Hırslı. Araştırıyor. Rivayetlere dönüp bakıyor. 43 tane rivayet var Enver abi. Bu vakit ile alakalı. Biraz sonra bunların iki tanesine, ilim ehlinin tercih ettiği görüşlere değineceğiz. Dedik ki Ramazan ayında da Allah Azze ve Celle Kadir gecesini ne yapmış? Ramazan'ın son 10 günü tek gecelerde gizlemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini idrak etmek için Ramazan'ın son 10 günü ne yapıyor? İtikafa giriyor. Neden? Kadir gecesini yakalayabilmek için. Eğer bize denilseydi ki Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir, o zaman biz ne yapacaktık? Nokta atışı 27. gece çalışacaktık. Denseydi bize 23. gecesi, 21. gecesi veyahut da başka bir gece olduğu belirtilseydi biz ne yapacaktık? Tembelliğe, gaflete düşüp sadece o anı idrak etmeye çalışacaktık. Ama Allah Azze ve Celle Ramazan'ın son 10 gününde bunu gizlemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu idrak etmek için son 10 günde içtihat ettiğini, bizim de onun sünnetine uyuyor isek bu son 10 günde çalışmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Konuyla alakalı dedik ki hangi zaman dilimiyle olduğuyla alakalı bir sonraki hadiste de zaten Hafız İbni Hacer rahimeullah diyor ki Sahih Bukhari şerhinde diyor bu hadisin diyor şerhinde o kavillerin ne olduğunu açıkladım diyor. 40 küsür kavil var bununla ilgili. Ön plana çıkan iki tane görüş var. Yani bu 40 küsür kavilden, sözden iki tanesi ilim ehlinin tercih ettiği, bu görüşler arasından seçtiği iki görüş. Onlar ne? Diyoruz ki birinci görüş, imamın hutbeye çıktıktan sonra, yani minbere çıkıp oturduktan sonra namazı bitirmesine kadarki zaman dilimi, diyor ki bu zaman dilimi içinde ne? Gizli olan bir vakit. İkinci görüş, ikindi namazından sonra güneş batana kadar olan kısımda gizli olduğunu söylüyor. Şimdi burada şöyle bir soru soruyoruz. Biraz önce hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle işaret ederek veyahut da sözlü olarak bunun az bir zaman dilimi olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Öyle. Ama bizim şimdi iki görüş olarak burada bahsettiğimiz zaman dilimine bakın. Birisinde dedi ki ikindiden sonra güneş batana kadar. Az bir zaman dilimi mi? Değil. İmam hutbeye çıktıktan cuma namazının farzını bitirene kadar. Az bir zaman mı? Değil mi? Yani hutbeye çıkıp düşünün, bazen hutbeler uzun sürüyor. Namaz da aynı şekilde uzun sürüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu sureler var. Değil mi? Cuma suresini okuyor. Bir de ne okuyor? Münafıkun suresini okuyor. Ala suresini okuyor veyahut da Gâşiye suresini okuyor. Bir de hutbeye ekleyin. Hatta bazı rivayetlerde hatırlayın, geçen derslerimizde söylemiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazının, cuma gününün hutbesinde Kaf suresinin tefsirini yapıyordu. Yani bunlar az şeyler mi? Değil. O zaman nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Bu zaman dilimi uzun bir zaman dilimine tekabül ediyor. Ama hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az bir zaman dilimidir diyor. Nasıl anlamamız gerekiyor? Diyoruz ki bu söylemiş olduğumuz vaktin başında, ortasında veyahut da sonunda olabilir. İmam hutbeye çıktığı zaman olabilir. İki hutbe arasında oturduğu zaman olabilir. Hutbeyi bitirdikten sonra olabilir. Namaz kıldırdığı esnada olabilir. Değil mi? Yani bu zaman diliminin içinde bir zaman dilimi kastedilmiş, gizlenmiştir diyorlar. İkindiden sonra hemen olabilir. Ortasında olabilir veyahut da sonunda olabilir. Yani bu zaman dilimi arasında gizlenmiş olduğunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Peki bu iki vakti tercih etmemizin sebebi ne? Neden imam hutbeye çıktıktan namaz, yani cuma namazının farzı bitene kadar veyahut da ikindiden sonra güneş batana kadar dedik? Neden bu zamanı tercih ettik?
En fazla görüş o dediğimiz.
Neden bu görüşleri tercih ettik?
Dedik
ki bir sonraki hadislerde bunlara delil olarak getireceğiz. Bir de diyoruz ki, hani hikmet babından, diyoruz ki cuma günü insanlar bir farzı eda etmek için bir yerde toplanıyorlar ise bu o vaktin mübarek olduğuna, faziletli olduğuna delalet etmez mi? Eder. Bu insanlar orada cuma günü hutbeyi dinliyorlar ise, bir araya toplanıp hutbeyi dinliyorlarsa ve bu hutbeyi dinlemeleri onların üzerine vacip ise, hatta yanındakine sus bile denmesi yasaklandı ise bu faziletli bir vakit değil midir? Faziletli bir vakittir. Yine bu insanlar bir araya gelip toplanıp toplu bir şekilde cemaat halinde cuma namazını eda ediyorlar ise bu faziletli bir vakit olduğunu göstermez mi? Gösterir. O yüzden ilim ehli diyor ki birinci görüş olarak neden bu vakit tercih edilmiştir? Çünkü içinde hutbenin, cuma namazının olduğu, insanların bir araya toplandığı faziletli bir vakit olduğu için. İkinci görüş ile alakalı yine ilim ehli diyor ki eğer faziletli bir gün var ise onun diyor son anı nedir? Değerlidir. Eğer cuma günü akşam güneşin batımı ile bitiyor ise o cuma gününün fazileti nerede gizli olabilir? En sonunda gizli olabilir. İnsanların ihtimam etmediği, artık vakit de çıkıyor, bitti dediği yerde ne olabilir? Fazilet gizlenmiş olabilir. O yüzden ilim ehli diyoruz ki bu iki görüşü tercih ediyor. Bu iki görüşün deliline gelince bir sonraki hadis-i şerifimiz bu iki görüşün deliline bize aktaran iki tane hadis-i şerif. Birinci hadis-i şerif Ebu Burde an Ebihi radiyallahu anhu kal Semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekul Hiye ma beyne en yeclisel imamu ila en yukda es salah Ravahu Muslim ve raccahad Darikutniyu ennehu min kavli Ebi Burde ve hadithi Abdillah ibn Selam inde İbn Mace ve an Cabir inde Ebi Davud ve Nesai enneha ma beyne salatil asri ila gurubiş şemsi. Diyor ki قد اختلف فيها على اكثر من 40 قولا امليتها في شرح البخاري. Hafız İbn Hacer'in sonunda böyle bir sözü var. Hadiste Ebu Burde radıyallahu anh babasından naklederek, aktararak şöyle buyuruyor. Diyor ki babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim diyor. Ebu Burde'nin babası diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Cuma günü içinde icabet saati imamın oturması ile namazın kılması arasındaki vakittir. Yani imamın hutbeye çıkıp oturması ile cuma namazının farzını eda ettiği vakit arasında diyor. En faziletli olan nerede? Dualara icabet edilen vakit bu arada olduğunu söylüyor. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Darikutni bunun Ebu Bürde'nin sözü olduğunu bize aktarıyor. Yani diyor ki buradaki söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait değil. Kime ait? Ebu Burde'ye ait bir söz olduğunu Darikutni aktarıyor. Abdullah İbni Selam, İbni Mace'de, Cabir'in, Ebu Davud radıyallahu anhudan Nesai'de bulunan rivayetleri de şöyle. O vakit ikindi namazından güneş batana kadardır. İkinci rivayette hangi zaman dilimi aktarılıyor bize? İkindi namazından sonra güneş batana kadarki olan zaman dilimidir. Hafız İbn Hacer diyor ki bu konuyla alakalı diyor 40'tan fazla görüş vardır ve ben diyor bunları Sahih Buhari'nin şerhinde ne yaptım orada zikrettim, açıkladım diyerek bize ne yapıyor burada? Yani bu konuyla ilgili birçok ihtilafın olduğunu, ilim ehlinin bu konuyu hırs ettiğini, azmettiğini, araştırdığını ve bununla ilgili diyoruz ki 10'dan fazla, 20'den fazla, 30'dan, 40'tan fazla konuyla alakalı görüşler olduğunu bize aktarıyor. Diyoruz ki Ebu Burde hadisine, ilk hadis-i şerife baktığımız zaman diyoruz ki bu hadis-i şerif bize icabet vaktinin nerede olduğuna delalet ediyor. Diyoruz ki imam hutbeye çıktıktan cuma namazını eda edene kadar ki vakitte olduğunu söylüyor. Biraz önce söyledik bu vakitin faziletli oluşu insanların bir araya toplandığı cuma gününde hutbeyi dinledikleri ve peşinde akabinde farz olan bir ibadeti yerine getirdikleri için faziletli olan bir vakit. İkinci hadis-i şerif Abdullah ibn Selam radıyallahu anhunun İbn-i Mace'de ve Cabir radıyallahu anhunun Ebu Davud'da ve Nesai'deki rivayetine dönüp baktığımız zaman ikindi namazından sonra güneş batana kadar ki zaman diliminde bu vaktin olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu vakti aktardığını söylüyoruz. İlim ehline dönüp baktığımız zaman ilim ehli bu vakitler arasında yani tercih edenler olsa da umumen bu iki görüş ön plana çıktığı için bu iki vaktin değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani imam hutbeye çıktığı zaman namazı bitirene kadar ki vakti ile ikindiden sonraki güneşe batana kadar ki olan vakti ne yapmamız gerekiyor? Değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü görüşlerin aslı itibariyle ne yaptığını söylüyoruz. Bu iki görüş etrafında toplandığını, bu iki görüş etrafında döndüğünü söylüyoruz. Hadisin ravilerinden, sahabeden Abdullah ibn Selam radıyallahu anh, ondan da biraz bahsedelim. Abdullah ibn Selam radıyallahu anh, biliyorsunuz sonradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinden sonra Müslüman olan bir sahabe. Özelliği ne? Aslı Yahudi. Aslı Yahudi olan bir sahabe. Peygamber Efendimiz'in Medine'ye gelişinden sonra sadece aslı Yahudi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Yahudilerin alimlerinden, din adamlarından olan bir sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra tabi Abdullah ibn Selam radıyallahu anh Tevrat'ı bilen, Tevrat'a hakim olan birisi. Orada gelecek olan peygamberin vasıflarını biliyor. Bir gün Medine'deyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir meclise geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada sahabelerine bir hadis aktarıyor. O hadis-i şerifte diyor ki ya eyyuhannas efşus selam. Ey insanlar diyor selamı aranızda ne yapın? Yayın. Diyor ki ve at'imut ta'am. Ve diyor yemeği ne yapın? Yedirin. İkramda bulunun. Diyor ki vasilul erham. Diyor ki akrabalık bağlarını ne yapın? Güçlendirin. Koparmayın. Diyor ki vesallu billeyli vennâsi niyem. İnsanların diyor gece uyuduğu vakitte siz ne yapın? Kalkın. Namaz kılın. Diyor ki tedhulul cennete biselam. Ve cennete selamet içinde girin. Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifini de duyuyor. Ve Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz'in vasıflarını görünce diyor ki gelecek olan, beklenen peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? İman ediyor. Normalde düşünün başka bir dine mensup ve o dinin din adamlarından birisinin Müslüman olması kolay değil. Normalde sıradan avamdan birisi olsan değil mi? Etkilenip ne yapabilirsin? Kapılabilirsin. Ama sen hem Yahudisin, peygamberin kendi nesebinden geleceğine inanıyorsun. Bu zamana kadar senin nesebinden gelen birçok peygamber var ve son peygamberin de yine Yahudilerden geleceğine inanıyorsun. Ama bununla birlikte demek ki adalet sahibi ki Allah Azze ve Celle ona ne yapıyor? İslam'ın kapılarını açıyor. Soruları dersin sonunda alıyoruz. Tamam. İslam'ın kapısını ne yapıyor? Bu sahabeyi açıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği sahabelerden bir tanesi. Abdullah ibn Selam radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennet ile müjdelediği sahabelerden bir tanesi. Ve yine diyoruz ki nesebi aslı nereye dayanıyor? Yani Yahudi Yusuf aleyhisselama dayanıyor. Nesebi Yusuf Aleyhisselam'a dayanan bir sahabe. Dedik ki konu ile alakalı bunları aktardıktan sonra şunu bir önceki hadis-i şerifte şu kısma da vurgu yapalım. Bu iki vaktin buraya delalet ettiği ile alakalı. Dedik ya fihi sa'atun, o günde öyle bir zaman dilimi vardır. La yuwafiquha abdun muslimin ve huve yusalli ve huve qaimun yusalli. Kişi diyor o vakitte namaz kılarak Allah Azze ve Celle'den bir şey ister ise. Namaz kılarak diyoruz değil mi? Namaz kılarak. Diyoruz ki ilk görüşte açık. İnsanlar o gün hutbe var. Akabinde neyi kılıyorlar? Cuma namazının farzını kılıyorlar. Bir önceki hadisi de ne yapmış oluyorlar? Yerine getirmiş oluyorlar. Peki ikinci görüşte bir namaz var mı? İkindiden sonra diyoruz. Güneş batana kadar. Normalde ikindiden sonra güneş batana kadar ki zaman diliminde ne var? Kerahat vakti var. Normalde mutlak olarak sünnetlerin yasaklandığı bir vakit. Peki burada bu görüşü ne ile destekliyoruz? Bir önceki hadis-i şerifte o kimse namaz kılarak Rabbinden bir şeyler talep ederse diyor. Ama biz dedik ki ikindiden sonraki vakit bu cumanın faziletli olduğu bir vakit dedik. Ama namaz ile ilgili bir önceki hadisle ilgili bağlantıyı nasıl kuracağız? Nasıl?
Sahabenin tabiye bunu anlatması gibi. Diyor ki abdestli olarak camide duranın
namazı
beklemesi. Diyoruz ki evet bir yani bu açıdan da bakar isek bir kimse bir namazı eda ettikten sonra bir sonraki namazı camide bekliyor ise o kimse nedir? Namaz. Aynı namaz kılıyor gibidir. O zaman bir insan ikindi namazını kıldıktan sonra güneşin batışına kadar mescitte bekliyor ise, akşam namazını bekliyor ise diyoruz ki hüküm olarak ne olur? Bu bir önceki hadiste aktarılan lafız gerçekleşmiş olur veyahut da bir insan ikinden sonra çıkmış olabilir. Yeniden mescide gelip iki rekat tahiyyetül mescid kılsa, sonradan oturup bir diğer namazı beklese, diyoruz ki aynı bu kimsede nedir? Namaz kılan hükmündedir. O zaman diyoruz ki bu iki görüş bir önceki hadisteki bu ziyadeye de, bu ibareye de ne yapıyor? Uyuyor, muvafakat ettiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi sonuç olarak diyoruz ki bu görüşler arasında bu iki görüşün üzerinde ne yapmış ilim ehli? Durmuş. O yüzden biz de bu iki vakti ne yapmamız gerekiyor? Değerlendirmemiz gerekiyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Cabir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ مَضَتْ اَسْسُنَّةُ اَنَّ ف۪ي كُلَّ اَرْبَع۪ينَ فَسَاِدًا جُمَعَةً رَوَهُ الدَّارِكُتْنِ بِاِسْنَادٍ ضَع۪يفٍ. Diyor ki Cabir radıyallahu anh, sünnet diyor her 40 veyahut da daha fazla kişiye cuma namazının lazım olduğunu hükmede gelmiştir. Sünnet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti her 40 kişi veyahut da daha fazlası için cuma namazının gerekli olduğu, kılınması gerektiği hususunda ne yapmıştır? Hükmede gelmiştir diyor Cabir radıyallahu anh. Darukutni diyor ki bu hadisin isnadı nedir? Zayıftır. Buradaki sünnetten kasıt ne? Müstehap mı? Normalde biz sünnet ibaresini bazen nerede kullanıyoruz? Nafile olan şeylerde. Yani yapıldığı zaman ecir aldığımız, terk ettiğimiz zaman günahı olmayan şey biz ne diyoruz? Müstehap, sünnet diyoruz. Sünnet bazen daha genel manada kullanılabiliyor. Yani ne gibi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği yol. Bunun içine vacipler de giriyor. Farz olanlar şeyler de giriyor. Aynı zamanda sünnet dediğimiz durumlar da giriyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısı ne diyoruz onun?
Sünneti.
Sünneti. Ama buradaki sünnetten kastımız müstahap olan şeyler değil. Buradaki hadis-i şerifteki sünnetten kasıt da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısı. Dedik ki isnad olarak rivayette ne var? Zayıflık var. İlim ehli bu rivayetin isnadı ile alakalı konuşuyor. Nesai Rahimullah diyor ki leyse bithika. Buradaki ravilerden birisi için Abdülaziz bin Abdurrahman adındaki ravi için bu kimse güvenilir kişi değildir diyor. İbnül Cevzi hadisin zayıf olduğunu söylüyor. İbn Hibban diyor ki la yecuzu en yuhtecce bihi. Bu hadis diyor delil getirilecek sıhhatte bir hadis değildir. Ama biz diyoruz ki Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani sünnetine, yaşantısına dönüp baktığımız zaman diyoruz ki bu konu hakkında ilim ehlinin ihtilafını görüyoruz. Diyoruz ki bu konu hakkında 4 tane görüş var. Ne ile alakalı? Cuma'nın sıhhat şartından, yani Cuma'nın geçerli olabilmesi için, Cuma kılınabilmesi için adedin sayının kaç olması ile alakalı ilim ehlinde diyoruz ki normalde 10'dan fazla kavil var. Ama diyoruz ki bunların arasında 4 tanesi ne yapmış? Ön plana çıkmış. 4 mezhebin görüşü de ne? Bu 4 görüşün içinde. Birinci olarak diyoruz ki Hanbeliler ve Şafiler bu hadisi delil getirerek diyorlar ki Cuma'nın olabilmesi için, kılınabilmesi için sıhhat şartı nedir? Kaç kişi olması gerekir? 40 kişi en az veyahut da daha fazlası Cuma'nın kılınabilmesi için yeterlidir diyor. Hangi mezhepler? Hanbeli ve Şafiler. İkinci olarak Maliki mezhebi diyor ki Cuma'nın kılınabilmesi için 12 kişi olması yeterlidir. Hatırlayın, delil olarak neye getirmiştik buna? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü hutbe verirken sahabeler oturuyorlar, etrafında hutbeyi dinliyorlar. Şam'dan bir kervan geliyor. Ne yüklü? Erzak yüklü, ticaret malı yüklü. Ve sahabelerin birçoğu ne yapıyor? Kalkıyor oraya, yöneliyor. Peygamber Efendimiz hutbedeyken, Peygamber Efendimiz olduğu hal üzerinde bırakıp gidiyorlar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِمْ فَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا diyor. Onlar bir ticaret malı gördüklerinde, bir oyun oynaşla alakalı bir şey gördüğünde bu şekilde azarlıyor sahabeler Allah Azze ve Celle. Diyor onlar diyor senin etrafından ne yaparlar? Ayrılırlar ve seni ayakta bırakarak terk ederler. Allah Resulü Aleyhisselam hutbede ayakta hutbe veriyor. Kervanın geldiği duyulunca ne yapıyor birçok sahabe? Kalkıp oraya yöneliyor. Dedi ki burayı ilim ehli nasıl açıklıyor? Sahabe dinde en hırslı olanımız. Demek ki diyorlar ki o anda bu hutbenin dinlenmesinin farz olduğunu ne yapmıyorlardı? Bilmiyorlardı. Farz olduğunu bilmiyorlardı. Yani hutbe istersen dinlersin, istersen kalkabilirsin. Bir de ne vardı o anda? Kıtlık, açlık olduğu için ihtiyaca binaen ne yaptılar? Oraya doğru yöneldiler. Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimeyi indirdiğinde artık bundan sonra hutbeyi dinlemenin ne olduğunu anlıyoruz. Farz olduğunu anlıyoruz. İmam Malik Rahimullah da bu rivayeti delil getirerek diyor ki Şafilere, Hanbelilere diyor ki siz 40 diyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bu hadisi açıklayan ravi ne diyor? 12 kişi vardı. Sayı veriyor değil mi? 12 kişi vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayı 12'ye düştüğü zaman tamam artık bundan sonra biz Cuma'yı kılamayız. Çünkü gerekli sayıyı elde edemeyip deyip Cuma'yı kılmayı bıraktı mı?
Bırakmadı.
Bırakmadı. O zaman bu neye delalet eder diyor? O zaman 12 kişinin oluşu yeterlidir diyor. Diğer üçüncü görüş İmam Ebu Hanife'nin görüşü. Diyor ki İmam Ebu Hanife, İmam ve onunla birlikte 3 kişinin diyor olması yeterlidir. Diyoruz ki deliliniz ne bu konuyla alakalı? Diyor ki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor. اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ diyor ki Cuma günü size seslenildiğinde yani ezan okunduğunda diyor ki فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُ الْبَيْءِ diyor ki Allah'ı zikretmeye koşun ve ticareti ne yapın?
Bırakın.
Burada kime sesleniliyor? Topluluğa sesleniliyor değil mi? Yani ticareti bırakın, Allah Azze ve Celle'yi zikretmeye koşun. Diyor ki bir topluluğun yani çoğul olabilmesi için bunun en alt sınırı nedir?
3 kişidir
diyor. O zaman diyor 3 kişi olur ve bununla birlikte imam da olursa diyor ki bu cuma kılmak için nedir?
Yeterlidir.
Şimdi biraz önce İmam Malik Rahimullah'ın görüşünü getirdik. 40 kişi olanlara nasıl reddiye veriyordu? Bak burada rivayet var. Sahih 12 kişi var. 12 kişinin olması cuma için yeterli ise değil mi? Demek ki 40 kişi olma şartını ne yapıyoruz buradan? İptal etmiş oluyoruz. İmam Ebu Hanife de diyor ki İmam Malik Rahimullah'ın görüşü için diyor ki sen 12 kişi kaldığını söyledin. Ama 11 kalsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terk edeceğine dair bir delil var mı o rivayette?
Yok.
Belki 11 kalsa da terk etmeyecekti. Belki 8 kalsa da terk etmeyecekti. Yani 12 kişinin olması Cuma'nın sıhhat şartı olduğunu ne yapmıyor? Onunla sınırlandırmıyor. Değil mi? Yani 12 kişi olabilir ama 11 olduğu zaman Peygamber Efendimizin bırakacağını nereden anladık? Buna delalet eden bir şey var mı? Yok. O zaman diyoruz ki burada 12 kişi kalmış olması 11 kişinin kaldığında Cuma'nın yani sıhhat şartı için yeterli olmadığı manasına gelmediğini söylüyoruz. Ve yine burada dördüncü bir görüş olarak diyoruz ki İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi Ebu Yusuf ve aynı zamanda Şeyhülislam İbn Teymiye ve İbn Kayyim Rahimullah'ın da görüşü bu. Diyorlar ki imam haricinde iki kişinin olması cemaat için nedir? Yeterlidir. Bir önceki görüşte görüş ile İmam Ebu Hanife'nin görüşüyle bu görüş arasındaki fark ne? Diyoruz ki İmam Ebu Hanife imamdan hariç yani üç kişiyi söylüyor. Ama öğrencisi Ebu Yusuf Rahimullah ne diyor? İmam ile birlikte üç kişi olması çoğunluk için yeterlidir. Diyor ki hadis-i şerifte İbn-i Mace'de geçen hadis-i şerifte diyor ki İthnâni ve mâ fevkahumâ cemaatun. İki ve ikiden çoğulu fazlası diyor ki cemaattir. Çoğuldur. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki iki ve ikiden fazlası nedir? Çoğuldur. O zaman ne için? Cuma için yeterlidir. Ve yine başka rivayetlere dönüp bakıyoruz. Diyor ki اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَ فَلْيَاُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ. Eğer üç kişi iseniz sizden birisi ne yapsın diyor size? İmamlık yapsın. Eğer üç kişi olduğu zaman birisi imamlık yapabiliyor ise aynı zamanda o cuma günü çıkıp o iki kişiye ne yapabilir? Hutbe de verebilir. Başka bir rivayette Ebu Davud'da Nesai'de geçen rivayette diyor ki مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ قَرْيَةٍ لَا تُقَامُ ف۪يهِمُ الْجُمْعَةِ Diyor ki üç kişi olup da bir beldede yaşayıp üç kişi olup eğer o topluluk cuma namazı kılmıyor ise اِلَّا اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ Diyor ki şeytan o kimselere ne yapmıştır? Galebe çalmıştır. Onları yenmiştir. Eğer bir topluluk bir köyde üç kişi var ve bunlar cuma namazı kılmıyorlar ise diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o topluluğa diyor şeytan ne yapmıştır? Galebe çalmıştır. Demek ki bu rivayette bize neyi gösteriyor? Üç kişinin olması, imam ile birlikte üç kişinin olması cemaat için yeterli bir sayı olduğunu söylüyoruz. Bu konuda da racih olan görüş inşallah son görüş, dördüncü görüş olduğunu aktarıyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Semura bin Cundub radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Kâne yestagfiru lil mu'minine vel mu'minâti kulle cum'atin. Ravahul bezzar bi isnadin leyyin. Bu rivayette de Semura bin Cundub radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her cuma namazında erkek ve kadın müminler için Allah Azze ve Celle'ye istiğfar ederdi. Onların bağışlanmasını Allah Azze ve Celle'den talep ederdi. Bu hadisi de Bezzar zayıf bir senet ile ne yapıyor? Rivayet ediyor. Daha önceden hatırlarsınız bizler dedik ki hutbenin bazı erkanı var. Bunlardan birincisi ne dedik? Allah Azze ve Celle'ye hamdü senada bulunmak. Daha önceki hadis-i şerifleri hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamda bulunmak ve yine şehadeteyn dediğimiz Allah'tan başka hak ilah olduğuna olmadığına şahitlik etmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'nin kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, Kur'an-ı Kerim'den değil mi ayetler okumak ve aynı zamanda insanlara öğüt vermek dedik ki hutbenin erkanından. Peki hutbede dua etmenin hükmü ne? Yine rükünlerden mi? Diyoruz ki hayır. Hutbede dua etmenin hükmü hutbenin müstahaplarından, sünnetlerinden. O yüzden ilim ehli diyor ki hutbe esnasında bu rivayet dedik ki zayıf ama diğer rivayetler ile ne yapıyor? Güçleniyor, kuvvetleniyor. Diğer rivayetler, diğer yollardan gelen rivayetler ile bu zayıf rivayetin güçlendiğini, kuvvetlendiğini söylüyoruz. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Ümmeti için dua ediyordu. Demek ki hutbe esnasında dua etmek müstehap olduğunu söylüyoruz. Ve aynı zamanda hutbede veliül emir için, yöneticiler için dua edilmek de yine selefin uygulamasına dönüp baktığımız zaman yöneticiler için dua ettiklerini görüyoruz. Neden? Neden yöneticilere dua ediyorlar? Çünkü onların ıslah olması, ümmetin ıslah olması hayrınadır. Eğer yönetici hayır üzerine ise o zaman ne yapar? Yönettiği insanlara hayır ile muamele eder. O yüzden onların ıslahı, toplumun ıslahı için ne? Önemli. O yüzden selef, yani geçmişte yaşayan alimler, Allah onlardan rahmet etsin, diyorlar ki, eğer bir imamın, bir hatibin cuma günü hutbeye çıkıp veliyül emre, yöneticiye hayır dua etmediğini görüyor iseniz, onu neyle itham ediyorlar? Bu kimsenin harici olduğu ile itham ediyorlar. Diyorlar ki bu kimse imamı sevmeyen, ona huruc etmeye çalışan kimsenin vasfıdır diyorlar. Eğer gerçekten ümmetin ve imamının, yöneticisinin salahını isteyen kimse ne yapar? İmamı için dua eder ki biraz önce dediğimiz gibi onların ıslahı aynı zamanda nedir? Ümmetin hayrına bir durumdur diyerek ne yapıyoruz? Bu hadis-i şerifi de bu şekilde kısaca açıklamış oluyoruz. Bir sonraki hadis-i şerif Cabir bin Semura radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. O hadis-i şerifte diyor ki Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne fil hutbeti yakra'u âyâtin minel Kur'an yüzekkirun nas. Ravahu Ebu Davud ve asluhu fi Muslim. Semura bin Cündüb hadisini aldık. Diyoruz ki Cabir bin Semura radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbede halka hatırlatma yapmak için Kur'an'dan ayetler okurdu. Hutbede halkına, değil mi, insanlara hatırlatma yapmak için Kur'an-ı Kerim'den ayetler okurdu. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş. Aslı İmam Müslim'de yer almaktadır. Yine buna da daha önceden değinmiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Hişam radıyallahu anha ne diyordu? Kaf suresini ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden ezberledim. Yani cuma günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kaf suresiyle ne yapıyor? Hutbe veriyor. Dedik ki bunu ilim ehli iki şekilde açıklıyor. Bazıları diyor ki sahabeler ne diyorlardı? Bizler 10 ayet ezberleyip onu hayatımıza geçirmeden başka bir 10 ayet ne yapmazdık? Geçmezdik. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kaf suresini bütünüyle cuma hutbesinde ne yapıyor? Kendisine konu ediyor. Bununla vaaz veriyor. Gerekli gördüğü yerlerde ne yapıyor? Ufak şerhler düşerek bu şekilde hutbeyi veriyor. Diğer bir ilim ehlinin bu hadisi açıklama şekli nasıldı? Dedik ki, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kaf suresini bölerek belli haftalarda ne yapıyor? Bunu aktarıyor. Mesela ilk hafta bir kısmını, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta, yani belli cüzlere, parçalara bölerek üç haftada, beş haftada neyse bunu ne yapıyor? Bölerek bu şekilde açıkladığını söylüyorlardı. Delil olarak diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumak, bunlar ile insanlara öğüt vermek, diyoruz ki sözlerin en doğrusu, en hayırlısı kimin sözü? Allah Azze ve Celle'nin sözü. O yüzden diyoruz ki insanlara eğer nasihat etmek istiyor isek, öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Allah Azze ve Celle'nin sözü ile insanlara nasihat etmemiz gerekiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ne yapıyordu? Bu şekilde hutbelerinde uyguladığını görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Tarık bin Şihab radıyallahu anhu'nun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal el cum'atu hakkun vacibun ala kulli muslimin fi cemaatin illa erba'aten memlukun ve emra'atun ve sabiyyun ve maridun. Ravahu Ebu Davud ve kal lem yesma' Tarikun minen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ahrecehu'l hakim min rivayeti Tarikin el mezkur an Ebi Musa. Diyor ki Tarık bin Cündüb, Tarık bin Şihab radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini aktarıyor bize. Diyor ki cuma namazının cemaatle kılınması şu dört kişi hariç her Müslümana farzdır. Cuma gününün cemaat ile kılınması dört kişi hariç her Müslümana nedir diyor? Farzdır. Diyor ki birinci olarak köle. Diyor ki bundan müstesnadır. İkinci olarak kadın. Üçüncü olarak çocuk, sabi. Dördüncü olarak hasta. Bu dört kişi haricinde cuma namazı diyor diğer kimselere nedir? Üzerine vaciptir. Hakkun vacibun. Biraz sonra Açıklayacağız. Tarık bin Şihab'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu birebir duymadığını Ebu Davud Sünen'inde bize haber veriyor. Diyor ki Tarık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birebir bunu ne yapmadı? Duymadı. Ama hakim bu hadisi diyor ki Tarık bunu Ebu Musa radıyallahu anhu'dan ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Bu da bize neyi gösteriyor? Senedin muttasıl olduğunu gösteriyor. Yani arada hakimdeki rivayette ne var? Sahabeden Ebu Musa radıyallahu anhu'nun araya koyuyor. O da kimden aktarıyor bu hadis-i şerifi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarıyor. Diyoruz ki o zaman hakimdeki rivayet ile dönüp baktığımız zaman hadisin senedinin muttasıl olduğunu yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzandığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Burada dedik ki hadiste bize diyor ki el cum'atu. Buradaki cumadan kasıt ne? Cuma namazı. Hakkun vacibun. Nedir? Vaciptir. Vaciptir. Buradan kasıt hakkun vacibun. Yani burada bir tekit, bir güçlendirme var. Yani Kur'an ve sünnet ile nedir? Bu ümmetin üzerine farz kılınmış bir ibadettir. Ala kulli muslimin. Her Müslümanın üzerine. O zaman buradan kimi çıkartıyoruz? Müslüman olmayanları, kafirleri. Demek ki kafire cuma namazı ve bunun dışındaki diğer ibadetlerden sorumlu değil. Yani cumaya geldiği zaman, cumayı kılsa bundan dolayı ecir alacak mı? Hayır. Demek ki diyoruz ki kafir bu kapsamın dışında. Öncelikle neyle muhatap? Kafir. İman etmek ile, İslam dinine girmek ile muhatap. Eğer bunu yerine getirirse ondan sonra bu ibadetler ile mükellef olacak. Bu ibadetleri eğer yapar ise o zaman ne yapacak? Ecir alacak. Ama Müslüman olmadan bu ibadetleri yerine getiriyor olması kafire bir şey getirmez, kazandırmaz. Diyor ki illa arbaaten. Diyor ki Cuma'nın farz oluşu şu dört kısımdan, şu dört gruptan müstesnadır. Bunlar için farz değildir. Diyor ki memlukun. Memluk köle. Peki köleye niçin Cuma namazı farz olmaz? İlim ehli diyor ki tabi bu konuyla alakalı da yine ihtilaf var. İlim ehli diyor ki köle hür olmadığı için efendisinin hizmetinde bulunması gerektiği için köle vakti ile zamanı ile bedeni ile kimin kontrolünde? Efendisinin, sahibinin kontrolünde. O yüzden diyor ki şeriat köleye bu konuda ne yapmış? Bir nasıl diyelim? Kolaylık sağlamış. Çünkü efendisi izin vermiyor. İzin vermeden bu cumaya ne yapamıyor? Namazı eda edemiyor. O yüzden diyoruz ki şeriat ne yapmış? Köleye bunu bu konuda bir kolaylık vermiş. Diyor ki ilim ehli, tabii kölenin sınıfları var. Bazı köleler var, efendisiyle anlaşmış bir şeyden dolayı. Bir gün köle, bir gün özgür. Mesela bir şey var, efendisi diyor ki ona, eğer diyor şunu yerine getirirsen, bunu yaparsan, diyor ki bir gün kölemsin, bir gün seni ne yapıyorum? Serbest bırakıyorsun. Hürsün, özgürsün. O gün senin. Mesela adamın yarısı köle, yarısı ne? Özgür. Mesela diyoruz ki eğer bu adamın özgür olduğu gün cuma gününe tekabül ediyor ise o zaman diyoruz ki bu adamın üzerine cuma farz. Eğer köle olduğu gün cuma gününe tekabül ediyor ise o zaman diyoruz ki farziyet o adamın üzerinden düşüyor. İlim ehli bunu ne yapıyor? Bu şekilde açıklıyor. Bazı ilim ehli var, zahiriler ve Şeyh Abdurrahman Es-Sa'di, Şeyh Hüseyin Rahimullah'ın hocası. O diyor ki, köle de olsa bir insan, Allah Azze ve Celle'nin Cuma suresindeki bu ayete muhataptır. Ya eyyühellezine amenu, değil mi? Ya eyyühellezine amenu, izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati, fes'av ilâ zikrillah. Yani bu şeye muhataptır. Diyor ki, Allah Azze ve Celle'ye olan sorumluluk, sahibine olan sorumluluktan daha üstündür, daha önce gelir. O yüzden diyor ki mutlak olarak kölenin ne yapması gerekir? Bu konuda cumaya gitmesi onun üzerine farzdır. Biraz sonra bu konuyla ilgili daha tafsilatlı bir şekilde ne yapacağız? Bir açıklamaya gideceğiz. İkinci olarak diyoruz ki köleden sonra kadın. Kadın için neden cuma farz değil? Çünkü diyoruz ki kadın cemaat ehlinden değil. Yani cumayı biz kadına farz görmediğimiz gibi beş vakit namazı da cemaatle kılmasını ne yapmıyoruz? Farz görmüyoruz. Çünkü kadın hem zayıf olması hasebiyle hem de mahrem olması hasebiyle, değil mi? Erkeklerden uzak durması, erkeklerin içinde olmaması gerekliliğinden dolayı Allah Azze ve Celle bu sorumluluğu ne yapmış? Kadının üzerinden kaldırmış. Üçüncü olarak diyoruz ki çocuk, sabi. Buradaki çocuktan kastımız ne? Buluğ çağına ermemiş olan çocuk. Bu da neden cuma ile sorumlu değil? Çünkü hala mükellef değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Buradaki kalemden kasıt ne?
Sorumlu değil, değil
mi? Yani sorumluluk, vücubiyet kalemi. Yani yapmış olduklarından dolayı hesaba çekileceği şeyler yazılmıyor. Bunlardan bir tanesini kim olarak sayıyor Allah Resulü Aleyhisselam?
Çocuk.
Diyor ki bu bir çocuk, ta ki diyor ihtilam olana kadar, yani buluğ çağına erene kadar. Diğer iki kişi kim?
Deli.
Deli akıllanana kadar.
Uyuyan.
Uyuyan, uyanana kadar. Bu üç kişi ne diyoruz? Uyuyan uyuduğu esnada, uyanana kadar. Yani uyuduğu esnada ne? Muaf, sorumlu değil. Diyoruz ki çocuk ihtilam olana kadar sorumlu değil. Deli ise birisi akıllanana kadar ne?
Sorumlu değil.
Mükellef değil, sorumlu değil. Burada dedik ki çocuk sorumlu olmadığı için cumanın farziyeti ne yapmış? Ondan kaldırılmış diyoruz. Konu ile alakalı dördüncü şahıs olarak diyoruz ki hasta. Hastanın özelliği ne? Yani neden hasta cumadan muaf? Diyoruz ki eğer hasta güç yetiremediği için o hastalık, yani hastalığın derecesi o boyutta ise cumaya gitmesine engel, mani teşkil ediyor ise İslam dini, İslam şeriatı, kolaylık dini bu vasıflara sahip olan hastadan da neyi kaldırmış? Sorumluluğu, cumanın farziyeti sorumluluğunu kaldırdığını söylüyoruz. Şimdi burayla ilgili önemli bir husus var. Bu dört kişiyle alakalı. Diyoruz ki bu dört kişinin üzerinden sorumluluğunun, yani sorumluluğun kaldırılmış olması ile alakalı. Diyoruz ki burada şart, yani cumanın şartı, farziyeti onlardan düştüğü için mi sorumlu değiller? Yoksa bir engel olduğu için, cumaya gitmelerine mani olan bir engel olduğu için mi sorumlu değiller?
Engel olduğu için mi? Birincisi.
Şimdi diyoruz ki soru anlaşıldı mı? Yani vücubiyet üzerinden düştüğü için mi sorumlu değiller? Şimdi biraz sonra açıklarken daha iyi anlayacaksınız. Yani üzerlerinden sorumluluk düştüğü için. Mesela kadına diyoruz ki bunun üzerine vacip değil. Yani vücubiyet üzerinden ne yapmış?
Düşmüş.
Bundan dolayı mı dördü de cumaya gitmiyor? Yoksa önünde bir engel olduğu için, önünde bir mani var. Bu mani ortadan kalksa cuma ona ne olacak?
Birincisi.
Farz olacak.
Birincisi.
Birincisi. Diyoruz ki o zaman açıklamaya başlıyoruz. Köle için ilim ehli ihtilaf etmiş. Bir grup diyor ki şart üzerinden düştüğü için. Yani diyor ki köle olan bir insanın bu vasfı taşıması cuma namazının farziyeti onun üzerinden ne yapar?
Kalkar.
Hatta diyorlar bu adam gitse insanlara diyor imamlık yapsa imamlığı ne yapmaz? Geçerli olmaz. Çünkü niye? Üzerine farz olan birisi değil. Hatta bu adam gitse dedik ya cumayı kılabilmek için en az kaç kişi lazım? İmamla birlikte. İmamla birlikte iki kişi daha lazım. Yani üç kişi. İmam var, birisi var, iki kişi. Bir de yanlarında köle var. Vücubiyet bunlardan düştüğünü söyleyen ilim ehli diyor ki kölenin burada olması bu adede, bu sayıya bir etki etmez. Çünkü niye? Cuma'dan sorumlu olan birisi
değil.
Aynı şekilde kadın içinde. Bir adam var, imam. Bir tane cemaat var, bir de kadın var. Cuma kılmaları üzerine farz mı? Değil. Çünkü kadın cuma ile sorumlu
değil.
Kılabilir, o ayrı bir şey. Ama geldiği zaman buraya üç kişi oldu diyor muyuz?
Demiyoruz.
O zaman diyoruz ki yani cumanın vücubiyeti üzerinde, yani cumanın vücubiyetiyle alakalı farziyeti, sorumluluğu olmuyor diyen insanlar, köle için diyen alimler diyorlar ki gitmesi bu manada ona bir şey ne yapmaz? Kazandırmaz. Çünkü bunda sorumlu
değil.
Bir grup ilim ehli de diyor ki kölenin durumu vücubiyet ile alakalı, yani şartın ondan düştüğü için değil, önünde bir engel, mani olduğu için farziyeti düşmüştür diyorlar. Buradaki engel, mani olan şey nedir?
Köle olması.
Köle olması. Efendisinin iznine tabi olması. Diyor ki bu engel kalkar ise o zaman diyor ki kölenin cuma yıkılması nedir? Üzerine vaciptir. Efendisi diyor ki izin verdim cumaya gidebilirsin. Şimdi biz bu köle olan kimse için gitmesi üzerine gitse de bu namazdan bir istifade edemez diyor muyuz? İlk görüşü alarak. İlk görüş ne diyordu? Yani gitse de zaten sorumlu değil ki. Yerine getirse de ne yapmaz? Geçerli olmaz. Ama ikinci görüş ne diyor? Önünde bir engel var ise. Bu engel ne?
Kölelik.
Bu engel olarak bakar isek diyor bu köleliğe. Eğer efendisi izin veriyor ise cumaya gitmesi onun üzerine nedir? Vaciptir. Diyoruz ki köle ile ilgili racih olan görüş bu görüş. Yani önünde bir engel olduğu için cuma ondan ne yapılmış? Düşürülmüş. Bu engel kalkar ise o zaman diyoruz ki cumaya gitmesi nedir? Vaciptir. Efendisi izin verdi. Cumaya giderse ne yapar? Cumayı kılmış olur. Bir daha onun yerine öğle namazını kılma ihtiyacı gereksinimi yoktur. İkinci olarak diyoruz ki yine buraya geçmişken şunu şey yapalım. Peki bir insan bir yerde çalışıyor. Hani şimdi kölelik dedik ya. Şimdi günümüze pek uygun düşmüyor değil mi? Hani kölelik sistemi yok filan. Olayları pek algılayamıyoruz. Olayı biraz güncel boyuta getirelim Emre abi. Adam bir yerde çalışıyor. Patronu izin vermiyor adama. Diyor ki kardeşim ben sana aylık örnek veriyorum. 1,5 milyar maaş veriyor muyum? Sen sabah 8'den akşam 5'e kadar benim elemanımsın. Ben git dersem gidersin. Gitme dersem ne yapacaksın? Çalışmak zorundasın. Yani tabiri caizse ben senin vaktini ne yaptım? Satın aldım. Senin vaktin benim nazarımda ne? Köle gibisin. Yani vakit anlamında benim kölem gibisin. Bu vakitler arasında çalışmak zorundasın. Ben de sana izin vermiyorum dedi. Şimdi ortada bir mani var. O yüzden bu adam cuma ondan düşer diyor muyuz? Diyoruz ki burada kafamıza göre birinci görüşü tercih ediyoruz demiyoruz. Diyoruz ki bu adamın konumu ile kölenin konumu bir değil. Çünkü köle hem vakti ile hem zatı ile kime ait? Efendisine ait. Ama bu adam bir yerde çalışan adam özgür. Değil mi? Bu adam ne diyebilir? Kardeşim ben burada şartlar böyleyse çıkıyorum. Çalışmıyorum deme özgürlüğüne sahip. Köle şöyle diyebilir mi? Kardeşim ben senin artık hizmetini görmüyorum. Veyahut da adam köleyi çalıştırıyor. Elindeki parayı alıyor. Bu hakka sahip mi?
Sahip.
Çünkü niye? Malın. Değil mi? Bu malını çalıştırıyorsan üzerindeki malı da senin. Zatı kendisi de senin. Diyoruz ki bir yerde çalışan adam ile kölenin hükmü aynı değil. Çünkü kölede hem zatı ile hem ameli ile efendisine ait. Bir yerde çalışan insan belki zamanı o adamın yanında o adama vermiş olabilir. Bunun karşılığında emeğinin karşısında para alıyordur. Ama zatı ile o adama bağlı değil. O yüzden kimse günümüzde yani bir yerde çalışıyorum. İş yerindeki patron bana izin vermiyor diyerek cumayı terk etse bundan sorumluluğu düşer demiyoruz. Diyoruz ki bu adamın cumaya gitmesi ne? Üzerine farz. Bu adam köleye ne yapılmaz? Kıyas edilmez. Kadın dedik. Kadının durumu nerede? Bir engel, bir mani olduğu için mi cuma ondan düşürülmüş? Yoksa şartı, yani cuma namazının şart oluşu, vacip oluşu kadından mı düşürülmüş? Diyoruz ki kadından cumanın şart oluşu ne yapılmış?
Düşürülmüş.
Çünkü dedik ki kadın cemaat ehli değil. Ama gidip cuma günü, cuma vaktinde cuma namazını eda eder ise diyoruz ki üzerinden öğle namazının sorumluluğu ne yapar?
Kalkar.
Yani öğle namazını kıldıysa, cuma namazını kıldıysa kadın camiye gidip diyoruz ki bir daha onu öğle namazıyla ne yapmayız? Sorumlu tutmayız. Bununla ilgili yine kadın ile alakalı, ilim ehlinin bu konuyla alakalı ne olduğunu söylüyoruz? İcması olduğunu söylüyoruz. Yani kadın cumaya gider, namazı sahihtir. Bir daha öğle namazını kılmasına gerek yoktur. Çocuk için hangisi? Ortada bir mani mi var? Yoksa vücubiyet asıl itibariyle üzerinden düşmüş bir biçmiş birisi mi? Yok, mani yok. Diyoruz ki üzerinden vücubiyet ne yapılmış?
Kaldırılmış.
Yani çocuk olduğu müddetçe bu namazdan sorumlu değil. Yani o köle gibi önünde bir mani yok. Hani efendisi izin verirse cumaya gitmesi gerekir. vermezse gerekmez demiyoruz. Çocuk her halükarda üzerine böyle bir vücubiyet söz konusu değil. Maniden dolayı değil. Vücubiyet ne? Üzerinden düşürülmüş, kaldırılmış. Diyoruz ki eğer bu çocuk camiye gidip cumayı kılar ise diyoruz ki çocuğun hakkında bu nafile olarak ne yapılır? Hanesine yazılır. Çünkü hala hesap defteri açılmamış. Yani onun için farz, nafile diye bir şey yok. Yaptığı her şey onun için nafile olarak yazılır. Asıl itibariyle farzlardan sorumlu değil. Ve yine hadis-i şeriflere dönüp bakarsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman ne diyor onlara namazı? Emredin. 10 yaşına geldiği zaman onları dövün. Hangi anlamda dövün? Edeplendirme anlamında. Yani burada üzerlerine artık vacip oldu değil. Eğer sen çocuğu buluğ çağına kadar onunla ilgilenmezsen, namaza yönlendirmezsen, o çocuk buluğ çağına erdikten sonra namaz kılması onun için ne olacak? Zorlaşacak. Ama İslam beni ne yapıyor? Çünkü bu namaz haftada bir, ayda bir kılınan bir şey değil. Günde 5 kez bunu ne yapması gerekiyor? Eda etmesi gerekiyor. O zaman ufaklıktan, ufak yaştan itibaren alıştırılması gerekiyor ki ne yapsın bundan? İstifade etsin. Diyoruz ki son olarak hasta. Hastanın durumu vücubiyeti üstünden düştüğü için mi? Yoksa arada bir engel mani olduğu için mi Cuma'nın farziyeti düşüyor ondan? Diyoruz ki bir engel var. Normalde hasta olan kimse, hasta olmadığı durumda Cuma'ya gitmesi ne? Farz. Ama önünde bir mani var. Ne bu? Hastalık. Cuma'ya gitmesine engel teşkil ediyor ise diyoruz ki bu kimse Cuma üzerinden farziyeti düşer. Ama buna rağmen gider ise diyoruz ki Cuma'nın ecrini ne yapar? Alır. Bir daha öğle namazını kılmasına gerek kalmaz. Ama hastalığından dolayı gidemiyor ise Cuma'ya o zaman ne diyoruz? Öğle namazını kılması gerekiyor. Bir iki hadis-i şerif daha var. Onları da alalım mı yoksa haftaya mı bırakalım? Haftaya bırakalım. Çünkü haftaya normalde ben başka bir konuya yeni bir baba geçmek istiyordum. Ama şu anda fazla oldu. Sıkıntı yok. Bu konuları alırız. Ondan sonra yeni konuya ne yaparız? Geçeriz. O zaman burada yetinelim. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.